İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Altı Hocam'la birlikte. Altı Hocam hoş geldiniz.
Siz de hocam inşallah.
Nasılsın?
Allah'a şükür.
Maşallah. Ne anlatalım?
İman hakikati anlatalım inşallah.
İnşallah. Atomla başlayalım mı? Atomun bakın enerjisi ve nükleer füzyonla ilgili bir Kur'an mucizesi gösterelim önce inşallah. Biraz büyük geldi. Ne olmadı? Bir saniye.
O biraz...
Evet. Şimdi ne oldu? Atom enerjisi ve nükleer füzyon, Kur'an'da işaret edilen bilimsel mucizelerden bir tanesi. Taneyi ve çekirdeği, şeytandan Allah'a sığınırım, taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Enam suresi 95. Şimdi Enam suresinin 95. ayetinde tane elhabbi ve çekirdek enneva ifadeleriyle atomun yarılması, parçalanması ile ilgili bir duruma işaret ediliyor olabilir. Nitekim enneva kelimesinin sözlük anlamları arasında çekirdek, merkez, atom çekirdeği yer almaktadır. Ayrıca ayette tarif edilen dirinin ölüden çıkarılması, ölü olan enerjiden Allah'ın maddeyi yaratması şeklinde yorumlanabilir. Ölünün diriden çıkması ise maddenin atomu hareketli olduğu için diri, maddeden enerjinin ölü çıkması olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Çünkü diri olarak çevrilen el-hayye canlı anlamının yanı sıra aktif, enerjik anlamlarına da gelmektedir. Ölü olarak çevrilen el-meyyit ifadesinin de cansız anlamı taşımasıyla enerjiyi ifade ediyor olması muhtemeldir. Enerji bilim adamları tarafından iş yapma kapasitesi şeklinde tanımlanmaktadır. Madde ise yeryüzünde ve evrenin içinde nesneleri oluşturan malzemedir ve elektron mikroskobu altında görülebilen hareket halindeki atom ve moleküllerden oluşur. Albert Einstein 20. yüzyılın başında enerji ve maddenin atom seviyesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunu öne sürerek maddenin enerjiye dönüştürülmesinin mümkün olabileceğini belirtmiştir. Bu durum biraz evvel tarif ettiğimiz diriden ölünün çıkması, yani atom düzeyinde hareketli maddeden enerjinin elde edilmesi olabilir. Ayrıca çıkarır olarak çevrilen yuhricu kelimesi dışarı çıkarmak, saçmak, dışa doğru çıkarmak, yaymak, örneğin elektrik dalgalarının anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla ayette geçen kelimeler atomdan elde edilen enerji şeklini tarif ediyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Bilindiği gibi günümüzde atomun çekirdeği yarılarak parçalara ayrılabilmektedir. Einstein'ın teorilerinden yola çıkan bilim adamları 1940'larda nükleer füzyon yoluyla maddeden enerji elde edebilmeyi başarmıştır. Atomların parçalanması veya yarılmasıyla gerçekleşen bu işleme nükleer füzyon denilmektedir. Enam suresinin 95. ayetinde faliku kelimesiyle ifade edilen yarma fiili de füzyon kelimesinin sözlük anlamı olan atom çekirdeğini yarıp ayırma işlemini tarif ediyor olabilir. Bu işlem gerçekleştirildiğinde olağanüstü miktarda enerji açığa çıkar. Enam suresinin 95. ayetindeki kelimeler taşıdıkları anlamlar itibariyle son derece hikmetlidir. Bu ayette tarif edilen olaylar atom enerjisinin elde edilme şekli olan atom çekirdeğini parçalama işlemine son derece benzerdir. Dolayısıyla bu ayette 20. yüzyılın teknolojisiyle mümkün olan nükleer füzyon yöntemine işaret ediliyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Kur'an'da tabi çok sayıda mucize var inşallah. Gün geçtikçe, bilimde ilerledikçe yeni bilimsel mucizeler ortaya çıkıyor değil mi? Daha doğrusu var olanları yani insanlar anlayabiliyoruz. Matematiksel mucizeleri var inşallah. Evet. Tabi anlatım hikmeti sonsuz inşallah. Allah'ın hikmetiyle yaratıldığı için inşallah. Dolayısıyla çok önemli insanların imanına vesile olacak gerçekler bunlar. Bunların hem anlatılması hem de öğrenilmesi dolayısıyla çok önemli. Evet. Kur'an Mucizeleri kitabı var hocamızın. Oradan daha detaylı bilgi alınabilir. 1, 2 ve 3. ciltleri var. HarunYahya.org sitesine girerlerse inşallah oradan gerekli bilgileri elde edebilirler. Şimdi atomun tabii mucizeleri saymakla bitecek gibi değil. Biraz onlara da değinelim kısaca. Atomu oluşturan en küçük parçalar kuarklar. Elektronu oluşturan ve leptonlar var. Bu protonların oluştuğu inşallah. Dolayısıyla iki tane küçük parçacık var temel olarak. Evrendeki tüm madde, tüm kokular, tüm tatlar tüm renkler, sertlik, yumuşaklık, her şey zahiren bu üç küçük parçaya bağlıdır. Değil mi? Kuarklar, leptonlar var işte. Ondan sonra tabii onların birleşip meydana getirdiği elektronlar ve protonlar var. Elektron hem kendi ekseni etrafında hem de çekirdek etrafında saniyede 2000 ile, bunu daha önce de söylemiştik, 100 bin kilometre arasında bir hızla hareket ediyor. 7 tane yörüngesi var. Her bir yörüngede 2n kare, yani n yörüngenin sayısı kadar atom bulunabiliyor. Dolayısıyla mesela 7. yörüngede 100'e yakın atom bulunabiliyor bu hesaba göre. Ve bunlar birbiriyle hiç çarpışmadan 14 milyar yıldır, 15 milyar yıldır atomun etrafında dönüyorlar. Çekirdeğin etrafında dönmeye devam ediyorlar. 7 farklı yörüngede dolaşıyorlar söylediğim gibi. Bazen sayıları 100'ü geçiyor. İşte bu çarpışmaları tabii çok büyük bir mucize oluşturuyor. Dünya üzerinde gerçekleşen hiçbir darbe, çarpışma ya da patlama ne atomu ne çekirdeğini ne de elektronlarını yerinden oynatamıyor. Bu kadar kararlı bir yapısının, yani sağlam ve kararlı bir yapısının olması da bir iman hakikati. Değil mi? Dağılmaması, çarpmanın ve patlamanın etkilememesi. Bir kağıda bir nokta koyduğumuzda ve bunu atomun çekirdeği olarak kabul ettiğimizde onun etrafında dönen elektron tam 50 metre uzaklıkta olur. Yani insan gözünün görüş alanında bir atom görüntüsü oluşturabilmek imkansızdır. Çekirdeği bir elma büyüklüğünde düşünürsek etrafında dolaşan elektron bu sefer 50 kilometre uzakta oluyor. Yani o kadar büyük boşluklar var ki elektronlarla çekirdek arasında. Atomun çok büyük bir kısmı boşluktan oluşuyor. Hatta çekirdek atomun 10 milyarda biri bir şeye indirilmiş oluyor. Hacme indirilmiş oluyor. Yani çok büyük bir kısmı boşluk atomun. Eğer bir kesme şekeri tanesindeki atomların her biri birer kum tanesi kadar olsaydı, bu atomların tamamı dünyanın tümünü karalar ve denizler dahil olarak yarım metre kaplayacak bir katman oluştururdu. Yani bütün dünya yüzeyi yarım metre yüksekliğinde bir kumla kaplı olurdu. Kum tanesi kadar olsaydı kesme şekerdeki atomların sayısı. Elektron protonun 2000'de biridir. Oldukça ufak bir yapısı var. Atomların birbirine bağlanması aralarındaki elektron alışverişiyle mümkün olur. Bu alışveriş sonucunda ise madde ortaya çıkar. Birbirinden tamamen farklı olan tahta, yaprak, hücre, koltuk, araba, güneş, yağmur, karanfil, beton, bulut gibi maddelerin tamamı bunların farklı renkleri, kokuları, tatları elektronun bu alışverişi vesilesiyle vardır. Eğer bu olmasa dünya sayıları ancak yüzü bile bulmayan atomlarla sınırlı kalırdı. Yani dünya diye bir şey var olmazdı. Bu elektron alışverişiyle gerçekleşiyor madde. Elektronların durabildiği çeşitli enerji seviyeleri, yörüngeler vardır. Elektronlar bir enerji seviyesinden diğerine dilediği gibi geçebilir. Fakat ara bölgelerde bulunamaz. Bu ara bölgeler elektron için yasaklı bölgelerdir. Yani yörünge arasında bulunamıyor elektron. Çekirdeğin bulunduğu bölge de elektronlar için yasaklı bölgedir. Bu yüzden elektron hiçbir zaman çekirdeğe yapışmaz. İki atom arasında elektron alışverişi çok düşük enerjiyle gerçekleşir. Bu yaşamın devam edebilmesi için bizlere verilmiş büyük bir nimettir. Çünkü bu durum hücrelerimizden kullandığımız eşyalara, gökyüzünün ve dünyanın varlığına kadar her şeyin varoluş sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Örneğin balonu yüne sürterek balonun atomlarının bir kısmını koparabiliriz. Sonra balon eksen elektronlarını tamamlayana kadar bir duvarda asılı kalabilir. Elektronları tamamlanınca balon duvardan düşer. Elektron alışverişi için gereken enerji işte bu kadar az bir enerji. Bu elektron alışverişi oldukça düşük enerjide olabildiği için atomlar birbirlerine bağlanıp molekülleri oluşturabilirler. Hücrelerimiz için de bu geçerlidir. Moleküllerin birleşip hücreleri meydana getirmeleri ve hücrelerin de işlevlerini gerçekleştirebilmeleri iki atom arasındaki bu elektron değişiminin az enerjiyle gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Enzimlerin düşük enerjiyle çalışmalarının sırrı da budur. Normalde tek bir satır okumak için bile binlerce yıl gerekir. Maşallah ne kadar hızlandırıyor değil mi enzimlerin? Normalde saniyeler içinde okuduğumuz şeyi binlerce yıl sürerdi okuması enzimler olmasaydı. Fakat enzimlerle bu iş saniyeden daha düşük hızda yapılabilir. Elektronlar kendi eksenleri etrafında da dönerler. Buna spin deniyor. Bu dönüş olmasaydı bütün elektronlar tek bir yörüngede birikirdi. Elektron alışverişi gerçekleşmezdi ve bugün var olan molekül ve madde oluşmazdı. Bakın saymakla bir şey gibi değil. O kadar çok iman hakikati var ki sadece atomun içerisinde. Bir elektronun yanında onun tam tersi yönüne doğru dönen ikinci bir atom bulunur. Bu kuralın varlığı atomların diğer atomlarla ilişki kurmalarını sağlar. Eğer bu kural olmasaydı, yani iki atom yan yana aynı yöne doğru dönselerdi yine moleküller oluşmazdı. Protonlar artı yüklü olduklarından normalde birbirlerini iterler aynı yükte oldukları için. Protonların çekirdekte bir arada durmasını sağlayan kuvvet, yoğun kuvvet adı verilen bir kuvvettir. Güçlü nükleer kuvvet. Bu kuvvet bir mengenenin yayı sıkıştırması gibi bir protonları bir arada zorla tutar. Bu kuvveti sağlayan en önemli unsur nötronlardır. Nötronların elektriksel yükleri yoktur ama protonları birleştirmeye yararlar. Pek çok bilim adamı da nötronların bu işi gerçekleştirmek için özel olarak yaratıldıklarına inanmaktadır. Eğer nötronlarla protonlar birbirlerine gereğinden çok yaklaşırlarsa çekici kuvvet itici hale gelir. O yüzden birbirlerine belli bir oran dışında daha fazla yaklaşmamaları gerekir. Bunları bir arada tutan güçlü kuvvet özel ayarlanmıştır. Proton ve nötronları ne birbirlerine çok yaklaşacak şekilde tutar ne de onların dağılmalarına izin verir. Bakın çok hassas dengeler var burada. Evet. Yani o da, ama o kadar hassas dengeler ki bu mesela aralarındaki mesafe böyle milimetrenin katrilyonunda biri kadar değiştiğinde denge bozuluyor. Ya da katrilyon kere katrilyonluk bir değişiklik olsa bu dört kuvvet var. İşte zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve yer çekim kuvveti, gravite. Bunlardaki en ufak bir değişiklik hayatın olmamasına sebep oluyor. Yani her şey özel olarak insanın yaratılışı için yaratılmış, ayarlanmış ve yaratılmış anlamında tabii inşallah.
Tabii.
Özel inşallah. Bu kuvvet olağanüstü derecede güçlü bir kuvvet olmasına rağmen olağanüstü hassas bir ayarda ancak etkisini gösterir. Yani bu güçlü kuvvetin etki alanı 1 milimetrenin 100 milyarda biri ile 1,5 milimetrenin 100 milyarda biri aralığıdır. Yani bizlere doğrudan etki etmez ama boyutları bu kadar küçük olan parçalar üzerinde olağanüstü güçlü ve dengeli bir etki vardır. Allah'ın yarattığı bu muazzam kuvvetin yalnızca atom çekirdeğini etkileyecek bir ölçüyle yaratılmış olması olağanüstü bir mucizedir. Böyle bir kuvvet eğer daha büyük molekülleri etkilese şu an kuvvetli çekim gücü nedeniyle biz var olamazdık. Fakat eğer çekirdek içinde bu kuvvet olmasa atom oluşamayacağı için biz yine olamazdık maşallah. Evet. Evet, bir de tabii hızlar da çok büyük hızlarla hareket ediyoruz uzaydaki, değil mi? Galaksilerin hızları, dünyamızın hızı. Şu anda mesela galaksiyle birlikte saatte 950 bin kilometre hızla hareket ediyoruz. Aynı zamanda dünyanın güneşin etrafındaki dönüş hızı var, değil mi? Ve kendi etrafındaki turu da. Bu da bir 700 bin kilometre böyle bir hız var. Hatta bazen galaksiler içindeki 200-250 milyar yıldızla bir galaksi diğer galaksinin içinden geçiyor. Bakın hızı saatte 9000 kilometrelik bir hızı var galaksinin. Diğer galakside aynı hızla geliyor. Değil mi? Karşı karşıya gelen hızların toplamı söz konusudur. Yani 1.800 milyonluk bir hızla saatteki kilometre hızla 200 milyara 200 milyar yıldız birbirinin içinden geçiyor. Ve en ufak bir şey olmuyor. Ki olsa yıldızların çarpışması yani böyle çok büyük bir hayatı bitirirdi. Fakat bu olmuyor Allah'ın dilemesi dışında, değil mi? Bu sırf Allah'ın kudretiyle ve koruyup kollamasıyla gerçekleşiyor bu şekilde. Maşallah. Şimdi atomla ilgili bir filmimiz var, ona bakalım. Evet. Bakın atomların yapısı böyle olduğu düşünülüyordu. Fakat böyle değil atomun yapısı. Öyle zannedilen. Bu dairesel orbitleri yok. Elektronları daha ufak yaparsak, bakın görüyorsunuz atomun yapısı. Elektronların yörüngeleri var ve düzenli bir hareketleri yok. Fakat çekirdek de hareket ediyor aynı zamanda. Görüyorsunuz. Atom düzeyinde renk de yok. Atom renksiz. Işık da yok. Atom karanlık. Yani bu elektronlar da çok çok uzakta çekirdekte. Böyle bu kadar yakında değil. Çok daha bakın şimdi bir bilgisayar ekranında böyle bir çekirdek canlandırıldığı zaman şehrin öbür ucunda kilometrelerce uzakta oluyor çekirdeği. 32 blok uzakta demesi. Yani kilometre hesabıyla uzakta Manhattan adasını göstermiş New York'taki. Evet. Çok büyük boşluklardan oluşuyor. Ve gördüğümüz gibi renk yok. Işık da yok atomda. Dışarıda sanıldığı gibi. Işık bizim zihnimizde oluşuyor. Beynimizin içinde oluşan bir görüntü, bir algı olarak var. O da fotonların gözdeki retina hücrelerine gelip uyarmasıyla oluşan elektrik sinyallerinin, değil mi? Işık olarak algılanmasından kaynaklanan Bir görüntüyle muhatabız biz, algılarımızla muhatabız. Dışarıdaki atomla ve maddeyle dolayısıyla hiçbir zaman muhatap olamayız. Kimse zihninin dışına çıkıp ne var ne yok diye bakamaz aslında. Bu çok önemli bir gerçek. Bilim adamlarının da söylediği bir gerçek. Bakın bir tane daha filmimiz var. Atomun yapısıyla ilgili. Elektron adı verilen negatif elektrikli yüklü ufak partiküller çekirdek denen artı yüklü parçanın etrafında yörünge çiziyorlar. Bakın burada temsili bir canlandırmasını görüyorsunuz. Ernest Rutherford çekirdeğinin atomun kendisinden 10 bin kez daha küçük olduğunu hesaplamış. O kadar ufak bir çekirdeğin etrafında değil mi? Elektronlar çok büyük mesafelerle, yani onların boyutlarına göre çok büyük mesafelerle dönüyorlar. Örnek olarak atomu diyor bağ büyük bir ölçekte ele alalım. Eğer atomun çekirdeği bir futbol topu büyüklüğünde olsaydı, çekirdeğe en yakın elektronun yörüngesi 800 metre uzaktan geçecekti. Bakın bu kadar büyük bir boşluk. Atomun geri kalan kısmı tamamen boşluktur diyor. Bilim adamları söylüyor bunu. Başka bir şekilde açıklayayım. Eğer vücudundaki tüm atomlardaki parçacıkları bu atomların tüm parçalarını bir araya getirirsek, yani boyutlarını küçülttüğümüzde, o zaman tuz tanesinden daha küçük bir hale gelir. O boşluğu kaldırdığınızda koskoca bir adam değil mi? Tuz tanesinden daha küçük bir boyuta geliyor. O kadar boşluk var atomun içerisinde. Fakat maddede katılık ve sertlik hissi olduğu için bizim algıladığımız, biz o boşluğu fark etmiyoruz. Yani aslında maddeye bir dokunma olduğu zaman bu bilimsel olarak elektronların itmesinden kaynaklanan bir durum. Hiçbir zaman atomlar diğer atomların içine, yani gerçek anlamda dokunma olmuyor aslında, temas olmuyor. Çünkü elektronları ittiği için bundan bir dokunma hissi oluşuyor baktığımız zaman. Bu maddeye katılık hissini veren de bu zaten. Fakat tabii ki ağırlığında bir değişiklik olmaz. Eğer bu yeryüzündeki bütün insanlığa uygulanırsa, yani 6 milyar insana, 6 milyar insan bir elmanın içine sığabilir. Bakın atomdaki boşlukları kaldırdığınızda 6 milyar insan bir elma büyüklüğünde oluyor. Maşallah. Atom şimdiye kadar karşılaşılmış hiçbir şeye benzememektedir diyor. Atomla ilgili ilginç olan bir durum vardır. Ortaya bir çelişki çıkmaktadır ve bu büyük bir çelişkidir. Bildiğimiz bilimsel zaman kavramına göre elektronlar bir göz kırpmasından daha kısa bir zaman içerisinde enerjilerini tüketip hızdan düşüp helezonik bir şekilde çekirdeğe doğru çökmeleri gerekirdi. Normalde çökmeleri gerekiyor enerjilerini tüketip. Fakat atom bilinen bilimsel kanunlara karşı bir tezat oluşturmaktadır. Atomun neredeyse tamamı boşluktan oluşmaktadır. Ve bu şekilde kalmaya devam etmektedir. Ben kendimde bir tuz tanesi boyutuna gelme belirtisi görmüyorum diyor. Doğru. Aynı şekilde dünyanın boyutunda da bir değişiklik olmamaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Bakara suresi 117. ayet. Yani atomun yaratılışı değil mi? Söylüyor. Yani normalde çökmesi gerekir diyor çekirdeklerin üzerine. Öyle olduğunda bütün madde çökecekti kendi üzerinde. Fakat bu hiçbir zaman olmuyor. Neden olmuyor? Allah'ın koruyup kollamasıyla değil mi? Allah'ın yaratmasıyla.
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyor mesela. Değil mi? Evet. Ayet-i kerimede. Yani bilmediğimiz ve bildiğimiz o kadar çok alem var ki, mesela atom o alemlerden bir tanesi. Göremiyoruz. Değil mi? Saydığın gibi işte bir elmaya 6 milyar insanın şeyi sığar diyor. Metafizik evet. Bir olay. Atom görülmeyen o şeyin içinde muhteşem bir denge var. Muhteşem bir hassasiyet var. Yörüngeler var. Elektronlar, çekirdeğin içinde protonlar, nötronlar, kuarklar. Boşluk diyor bilim adamları. Zaten çoğu boşluk diyor ama onun kas katı bir madde hissi var. Burası bir alem. Kainat, mesela en küçük alemden en büyük aleme kadar kainat bambaşka bir büyük zannettiğimiz bir alem. Bizim içinde bulunduğumuz galakside biz bir yıldızız. Samanyolu galaksisinde 300 milyara yakın yıldız var. kainatta da yaklaşık 300 milyar galaksi var. Ve o kadar hassas büyük dengeler içinde ki dünyamız korunmuş. Mesela en ufak bir açısı ayarlı korunmuş, tavan kıldık diyor Allah, değil mi? Ozon tabakası, evet. Her şeyi göğe emrini verdik diyor. Hepsinin bir görevi var. Taşları tutuyorlar. Dengeyi ayarlıyorlar. Özel olarak Allah oluşturmuş böyle beşik gibi bir anlamda. Kainat bambaşka büyük bir alem. Allah onların hepsinin Rabbi. Değil mi? Meleklerin alemi var. Cinlerin alemi var. Balıkların alemi var. Suyun altında bambaşka bir alem. Hayvanların alemi. Onların içindeki, insanların içindeki hücre mesela bir alem. Bütün metabolizmalar hepsi bir alem. Ve Rabbimiz olan Allah hepsinin Rabbi. Bütün alemlerin Rabbi. Sonsuz güç, kudret sahibi olan yüce Rabbimiz. Maşallah.
İnşallah. Tabii yani başka hocamız söylemişti. Başka alemler de olabilir. Değil mi? Evet. Yani bu şekilde. Çünkü Allah sonsuz güç sahibi. Sonsuz sayıda alem olabilir bu şekilde. Biz hatta bir elektronun, değil mi, kuarkının içindeki bir alemde yaşıyor olabiliriz bütün bizim kainatımız. Çünkü Allah zamandan ve mekandan münezzeh. Dolayısıyla bizim kavrayabileceğimiz gibi değil. Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz hiçbir zaman.
Evet.
Burada insanın tabii bilmesi gereken ne kadar aciz olduğu, değil mi? Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğu. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmemiz gerekiyor. Allah her şeye hakim olan. Bakın her atomun, her elektronuna, her protonuna, onların altındaki parçacıklara, leptonlara, kuarklara hakim Allah. Ve hepsini bir düzen içinde her an yaratmaya devam ediyor. Şimdi gene bir Kur'an mucizesine bakalım inşallah. Bakın Kur'an'da, Kur'an'ın bilimsel mucizelerinde atom altı parçacıklara da işaret var inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak saklı kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da istisnasız, mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Sebe suresi 3. ayet. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yunus suresi 61. Ayetlerde zerreden ve bundan da küçük parçalardan söz edilmektedir. Arapçada zerre kelimesi insanların bildiği en küçük parçacık, toz, atom anlamlarını taşımaktadır. Yakın tarihte atomun içinde proton ve nötronlardan daha küçük parçaların olduğu keşfedildi. Atomun içindeki alt parçacıkları ve onların hareketlerini inceleyen parçacık isimli fizik dalı ortaya çıktı. Parçacık fiziği. Parçacık fiziğinin yaptığı araştırmalar atomu oluşturan proton ve nötronların kuark adı verilen daha alt parçacıklardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Zerre ile ilgili ayetlerde özellikle ağırlığa dikkat çekilmektedir. Miskale zerretin, zerre ağırlığınca ifadesindeki miskal kelimesi ağırlık anlamındadır. Atomu bölünebilir hale getiren proton, nötron ve elektron gibi parçacıkların atoma aynı zamanda ağırlığını veren bileşikler olduğu keşfedilmiştir maşallah.
Maşallah.
Yani her yönden tabii bilimi yaratan Allah olduğu için Allah Kur'an'da bazı bilimsel gerçeklere işaret etmiş, değil mi? Dikkat çekilmiş böyle.
Tabii.
Bu tabii bir yaratılış mucizesi inşallah. Kur'an'ın da Allah sözü olduğunun kanıtlayan kanıtlardan, evet, bir tanesi olmuş oluyor.
Evet.
Dediğimiz gibi bunlar insanların, herkesin öğrenip etraflarına yaygınlaştırmaları, değil mi, anlatmaları. Kitaplar alıp dağıtabilirler. Bilgisayardan indirip aynı şekilde Kur'an mucizelerin filminde seyredebilirler. Hem öğrensinler hem öğretsinler. Çünkü insanların imanının artmasına vesile olacak bilimsel gerçekler bunlar inşallah. Bilimde dinin, yani din kapsar bilimi. Bilimi yaratan Allah'tır. Bilim Allah'ın varlığını tespit etmeye yarar. Değil mi? Bu Allah özel olarak detaylarda böyle bir yaratılışla yaratmıştır. Değil mi? İhtişamlı bir yaratılışla. O Allah'ın büyüklüğünü kavramamıza vesile olacak bir araçtır bilim dolayısıyla ve herkes için de bir farzdır aynı zamanda inşallah. Bir de şöyle bir şey var. Aynada kendini gören bir maymun var. Onu seyredelim. Evet, maymun. Aynaya bakıyor. Kendinden korktu, çok sevinmeye. Bu aynada kendini gör. Dün de bir köpek görmüştük öyle, hatırlıyor musun?
Aynada kendini görelim.
Evet, aynada kendini. Aslında bakalım, o da güzel, tekrar gösterebiliriz aslında, değil mi? Onu da bakayım, tekrar bulabilirsem. Evet.
Hayvanlar da sizin için ibretler vardır diyor Allah. Hakikaten hepsinde çok güzel yaratılış örnekleri, sanatlı hepsinde.
Evet, maşallah.
Ayrı ayrı güzellikler var.
Bakın, aynada kendini görünce demek ki böyle bayağı bir şaşırıyor. Bir türlü anlayamıyor neden bu kadar aynı hareket ettiğini. Göçer. Demek ki maymundan farklı olarak korkmuyor ama anlamak için bayağı bir uğraşıyor.
İşte ülfet, şimdi o alışmamış. Tabii evet. İlk defa gördüğü için mesela şaşırıyor. Mesela bir çocuk da öyledir, değil mi? Mesela top bir yere düşünce hani şaşırır. İşte bakar hani güneşe, o ne der mesela, orada gördüğü için, asılı durduğu için farz-ı mahal. Çünkü ülfet olmamış. Yani her gün gördüğü şey mesela bize alışkanlık yapabilir. Alışma tehlikesi vardır ve her gün o zaman görünen bütün mükemmellikleri bir alışkanlık alışkanlık kesbedebilir ve bu gözündeki mükemmelliği insanı düşürebilir. Yani böyle bir tehlike vardır. İşte Allah'ın düşünmeye sevk etmesi, düşünmeyi emretmesi, tefekkür etmesi insanın bu yüzden çok önemli. Biz mesela, ben şimdi sana bakıyorum, iki göz görüyorum. Herkese baktığımda iki göz görüyorum ve artık bunu her gün gördüğüm için bana normal gelecek bir psikoloji oluşturabilir bu. Ama halbuki gözün ne kadar mükemmel bir organ olduğunu ve ne kadar büyük bir nimet olduğunu görmeyi düşündüğünde, gözleri düşündüğünde insan hakikaten Yüce Allah'ı o zaman tesbih ediyor, nimetine şükrediyor. O ülfet perdesi kalkıyor. İşte tefekkürün, düşünmenin önemi burada ve çok güzel bir, büyük bir ibadet. İnsanı Allah'a çok yaklaştıran bir ibadet. Her gün gördüğümüz aslında çok fazla mucize var. Bu gözle bakıldıkça, alışkanlık kesbetmedikçe ve Allah'ın tecellilerini orada gördükçe inşallah.
Tabii yani bir de Allah'ın yaratma sanatı sonsuz. Yani hiçbir birbirine benzemeyen canlı varlıklar, onlardaki sistemler, evrende, uzayda yine aynı şekilde, değil mi? Nereye baksak Allah'ın yaratma sanatıyla. Ve Allah bir örnek edinmeksizin yaratan. Bedi sıfatı var Allah'ın inşallah. Tabii. Değil mi? Bir örnek edinmeksizin yoktan var etmiş bütün canlıları. Bütün sistemi, evreni, değil mi? İnşallah. Örneksiz olarak yaratan. Şimdi burada da bir sevimli, bakın. Anne anne diye ağlıyor. Köpekçik. Çok sevmiyor. Acayip sevimli. maşallah. Böyle değişik seslerle ağlayanlar da olabiliyor. Evet, bitirelim mi?
Tabii inşallah.
O zaman yarın hayırlı geceler diyoruz. Evet.
22'de.
Evet.
Aksu TV'de, Uydu'da inşallah. İnşallah. İnternette Harun Yahya TV'de ve radyoda 106.4 Mavi Karadeniz FM'de. İnşallah görüşmek üzere. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler inşallah.